Ayrım 5. Fıtrat. İsmail Saymaz. Sayfa 66. Kaza değil cinayet. Türkiye iş kazası sayısı bakımından dünyada üçüncülüğe yükselirken kayıtlara girmeyen kazalar da en az kayıtlara girenler kadar arttı. Özveri, bu karanlık tabloyu iktidarlar değişse de kalıcılığını sürdüren ihracata dayalı ekonomik modeline bağlıyor. Özveri, tersanecilik, maden ve inşaat sektörlerinin verilerine bakarak iş kazalarının öngörülebilir olduğunu, yani gerçekte kaza sayılamayacaklarını ifade ediyor. Bu nedenle iş cinayeti ifadesini yeğliyor. Ölümlerden sonra yetkililer tarafından denetimin yapıldığı, mevzuata aykırı bir durumun olmadığı tekrarlanmaktadır. Mevzuata aykırı bir durumun olmadığı gerçekse, ölümler de gerçek olduğuna göre, ölümleri ya mevzuata uygun ölüm olarak adlandırmak ya da kaza olmadığını göstermek için adını takmak gerekmektedir. Önceden öngörülen, öngörüldüğü halde önlemi alınmayan ölümler bu nedenle kaza değil cinayettir. Yaşanan ölümlere kaza denilerek sıradanlaştırmanın neredeyse doğal bir riskmiş gibi gösterilmektense rahatsız edici bir kavram olan iş cinayeti kavramının kullanılması daha doğrudur. Özveri, sayfa 163. Kazalar piyasanın tercihi. Gürcanlı'da kazaların piyasanın ekonomik bir tercihi olduğunu ve öncesinden tahmin edildiğini savunuyor. Peki ölüm ve yaralanmalar kaçınılmaz mı? Gürcanlı bu soruya kestirmeden hayır diyor. Çünkü üretimin nerede nasıl gerçekleştirileceğini, kimlerin üretime katılacağını ve hangi risklerle karşılaşacağını sermayenin karar verdiğini, bu riskleri ortadan kaldırmanın da sermayenin kararına bağlı olduğunu ifade ediyor. Gürcanlı ikinci bir soru yöneltiyor. İş yerindeki riskler kabul edilebilir mi? Bu sorunun yanıtı kim olduğunuza bağlıdır. Sermayedarlar için riskler kabul edilebilir sınırların içindedir. Sermaye sahibi yaralanmaz, ölmez, kazaya maruz kalmaz ve her zaman güvensiz çalışma ortamlarına yol açan kararlarının semeresini daha fazla karlılık olarak geri alır. Sakatlanan veya ölen her zaman işçilerdir ve onlara sorsanız iş yerleri risklidir. Gürcanlı, sayfa 94. Gürcanlı, salt iş kazasının gelişim aşamasında değil, soruşturma süreçlerinde de kazananın işverenler olduğunu kaydediyor. Gürcanlı'ya göre bu süreçte kazanın parçalanması stratejisi uygulanıyor. Örneğin kaza teknik bir hatayı indirgeniyor, işçinin dikkatsiz davrandığı iddia ediliyor, işverenin olumlu sicilinden söz ediliyor, kazanın münferit olduğu savunuluyor, kan parası devreye giriyor, hiç olmadı kaza ve kadere bağlanıyor. AGE, sayfa 106-116. Yargı patron safında. Yargı kurumu istisna yargılamalar hariç bu bakışla hareket ediyor. Bir iş kazası halinde çoğunlukla taksirle öldürme suçunu düzenleyen TCK'nın 85. maddesine göre dava açılıyor. Taksirle, yani bir kusur sonucu bir kişi ölünce, 2 yıldan 6 yıla, birden çok kişi ölünce 2 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor. Taksirin tanımı yasanın 22. maddesinde yapılıyor. Maddenin 1. fıkrasındaki taksir kavramı dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık olarak tanımlanıyor. 2. fıkrada kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın neticenin meydana gelmesi hali için bilinçli taksir ifadesi kullanılıyor ve ceza küçük bir miktar artırılıyor. Bu madde iş kazaları için işletiliyor. Bursa'da 2009 yılında 19 maden işçisinin hayatını kaybettiği grizu patlamasına ilişkin davada Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin sanıklara taksirle öldürme suçundan değil, olası kasıtla öldürme suçundan ceza verilmesini talep etmesi yargıdaki ilk içtihat sayıldı. TCK'nın 21. maddesinde kasıt kavramı kişinin suçun gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen fiili işlemesi hali diye tanımlanıyor. Bu durumda TCK'nın 81. maddesine göre kasten öldürme suçundan müebbet hapis öngörülüyor, ardından olası kastı düzenleyen 21. madde gereğince sanığa verilecek ceza 20 yıldan 25 yıla kadar hapse dönüşüyor. Şimdilik mücadele bu maddenin kullanılması yönünde. Ancak bugüne kadar hiç gündeme gelmeyen bir madde daha var. O da TCK'nın 83. maddesindeki kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçu. Bu maddede ölümün kişinin yükümlü olduğu belli bir icraî davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelmesi gerekiyor. Maddeye göre kişinin kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüğünün bulunması ve önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması gerekiyor. Suç böyle tanımlandığı takdirde ceza müebbet hapis halinde 20 yıldan 25 yıla kadar hapsi öngörüyor. Bu madde hiç uygulanmadı. Yargı, işçilere istihdam yaratan bir veli nimet olarak görmesi, özveri sayfa 152, nedeniyle işvereni taksir ya da bilinçli taksir suçundan mahkum ediyor. Sanık çoğu zaman tutuklanmıyor bile. Oysa Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin içtihat kararı ışığında olası kasıtla öldürme veya kasten öldürmenin ihmali suretiyle işlenmesi suçundan ceza verilmesi gerekiyor. Zira kazalar işçilerin dikkatsizlikleri sonucu değil, işverenlerin yasal yükümlülüklerini bilinçli şekilde yerine getirmemesinden kaynaklanıyor. Bu hukuki değerlendirmenin alt işveren, üst işveren ilişkisinde de uygulanması gerekiyor. Halen bir taşeron işçi kaza geçirdiğinde sanık koltuğunda taşeron şirket sahibi ya da bir yetkilisi yargılanırken asıl işveren davadan muaf tutuluyor. Oysa iş kanununda asıl işveren de sorumlu kılınıyor. Cezasızlık. Türkiye'de henüz örneği görülmese de ABD'de ve Avrupa'da iş kazaları sonrası açılan cinayet davası örnekleri bulunuyor. Örneğin ABD'de 1983'te işçi Stefan Golub'un siyanür gazı soluyarak ölümünün ardından 5 firma yetkilisine bu suçtan dava açıldı ve 3'er yıl hapis cezası verildi. ABD Adalet Bakanlığı 1988'de aldığı kararla iş kazası durumunda işverenlerin cinayetten yargılanabileceğini hükmetti. 1991'de North Carolina'da bir tavuk çiftliğindeki yangında 25 işçinin ölümüne ilişkin tesis sahibine 20 yıl ceza verildi. Özveri sayfa 157-158. Avrupa'daki en bilinen örnek 2007'de İtalya Torino'daki ThyssenKrupp demirçelik tesisinde 7 işçinin ölümünden sonra açılan dava oldu. Torino Ceza Mahkemesi 2011'de şirketin CEO'su hakkında 16 yıl 6 ay hapis cezası verdi. AGE sayfa 159-160. Yargıdaki bu bakış Türkiye'nin ilerisinde olsa da ABD ve Avrupa'da da istisnai hal sayılıyor. Bu nedenle Moni cezasızlık politikalarına dikkat çekerek Uluslararası İş Ceza Mahkemesi kurulmasını öneriyor. İşverenlerin ve emir vericilerin işlediği suçların büyük çoğunluğu çalışanların işlediği suçların aksine bütünüyle cezasız kalır. Bu cezasızlık temelinden sorgulanmalıdır. İnsanlığa karşı işlenen suçları yargılamak üzere Uluslararası Ceza Mahkemesi kurulmuştur. Bilinçli olarak iş yerlerini şiddet ve ölüm mahalli haline getirenleri yargılamak üzere bir iş ceza mahkemesi ne zaman kurulacaktır? T-Bout Money, sayfa 258-259. Evet, ne zaman? İkinci bölüm, İnşaat. Çadırda bir cehennem. Kar ve keskin bir ayaz 11 Mart 2012 günü İstanbul'u titretiyordu. Esenyurt'taki Marmara Park AVM'nin inşaatı dev bir canavarı andırıyordu. Şantiyedeki yüzlerce işçi saat 17'deki paydosla canavardan kaçarak soluğu çadırlarında aldı. Eyüphan ve Sevdin Özen kardeşler yorgun argın girdikleri çadırda elbiselerini değiştirdikten sonra akşam yemeği için yemekhaneye gitti. Yemek dönüşü Eyüphan elektrikli ısıtıcıda çay demledi. İki kardeş çay içip yataklarına uzandı. Sevdin müzik dinlerken Eyüphan gözlerini kapattı. Üç kardeş olarak Kasım 2011'de çalışmak için Van'dan İstanbul'a gelmişlerdi. 28 yaşındaki Sevdin, 24 yaşındaki Rasim ve 20 yaşındaki Eyüphan Marmara Park AVM'nin şantiyesinde kaba inşaat işini üstlenen Kaldem İnşaat adlı taşeron şirkete girmişti. İş ağır gelince istifa edip Özalp'e geri dönmüşlerdi. Eve ekmek götürmek mümkün olmadığı için yeniden İstanbul'un yolunu tutmuşlardı. Rasim, çalışma ve yatıp kalkma şartları daha iyi olan bir inşaatta Sevdin ile Eyüphan yine Marmara Park'ta başlamıştı. İşe girişleri kazanın gerçekleştiği gün yapılmıştı. Dön dolaş aynı şantiye, aynı çadır. 13 taşeron, 837 işçi. Özenlerin 1000 TL aylıkla girdiği AVM şantiyesi Marmara Park Gayrimenkul İnşaat ve Geliştirme Anonim Şirketi'ne aitti. Şirket Kayı İnşaat ile el sıkışmıştı. Kayı İnşaat ise 13 ayrı taşeron şirketi şantiyeye sokmuştu. Şantiyede 32'si asıl işveren olan kayıya, 805'i taşeronlara ait, toplamda 837 işçi çalışıyordu. Bunlardan 28'i kadındı. ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 29 Mart 2012 tarihli iş kazası raporu. İlk kazma 21 Mart 2011'de vurulurken işçilerin konaklaması amacıyla Esenyurt Belediyesi'nden kiralanan alanda çadırlar kuruldu. Alandaki 3 çadır 80 işçisi bulunan kaldeme tahsis edildi. Biri yemekhane, ikisi yatakhaneydi. Yatakhanelerde altlı üstlü 2 kişinin kaldığı 40 ranza vardı. Kapasite aşılmıştı. Çadırın üzeri yangına karşı dayanıksız polyester bir branda ile örtülüydü. Oysa binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre bu, yangın güvenliği açısından kolay alevlenen B3 sınıfı malzeme şeklinde nitelendiriliyor ve inşaatta kullanılmasına izin verilmiyordu. Çadır ateşe dayanıksız olduğu gibi soğuğa karşı da korunaksızdı. İçerisi UFO denilen 5 adet elektrikli ısıtıcıyla ısıtılıyordu. Isıtıcılardan 3'ü tavana asılı, ikisi ranzalara bağlıydı. Buna rağmen soğuk girdiği için çadırın kenarları battaniye ve çullarla kapatılmıştı. Çıkış kapısı bulunması gereken güney cephesi aynı nedenle boydan boya sunta ile kapatılmıştı. İçeride elektrikli ısıtıcılardan başka su ısıtıcıları, 2 lamba ve 1 televizyon ile buzdolabı vardı. Bunlar elektrik kablosuna gelişigüzel eklemeler yapılarak çalıştırılıyordu. Çadırın tek kapısının yanındaki 4 ranzada eskimiş sünger yataklar istiflenmiş halde duruyordu. Tavan ile sünger yatakların arasındaki 5 santimetrelik boşluktan elektrik kablosu geçmekteydi. Süngerleri işçiler dışarıya çıkardı. Eyüphan Özer, paydostan sonra yatağına uzanınca gözleri kapıdaki sünger yatak yığınına takıldı. O gün öğle saatlerinde işçilerden Süleyman Aslan, yangın çıkabileceğini düşünerek tedirgin olmuş, yatakları kapı önüne çıkarmıştı. Süleyman Aslan'ın 14 Mart 2012'de Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesi. Ancak birkaç saat sonra Kaldem'in sahiplerinden Kadir Altun, işçilerden Barış Kıyak'a içeriye koyun talimatı vermişti. Kıyak yatakları içeri almıştı. Ağabey, kardeş, baba, oğul. İçeride Eyüphan ve Sevdin Özen'in dışında Ordu Korgan'dan bir ay önce gelip işe giren 42 yaşındaki Nadir Topal ve 22 yaşındaki oğlu İsa bulunuyordu. Yemekten sonra Nadir İstanbul'daki kayınpederini ziyaret için çıkarken İsa'yı çadırda bıraktı. Korganlı diğer işçi 11 gün önce gelen 38 yaşındaki Seyfettin Topal'dı. Ahmet Yağal ise Ordu'nun Kumru ilçesindendi. Yağal 30 yaşında ve 3 çocuk babasıydı. 6 aydır şantiyedeydi. 42 yaşındaki Abdurrahman Demir 10 gün önce Tokat Erbağ'dan gelmişti. Bitlisli hakim Alican 3 çocuk babasıydı. Evi İstanbul'da olduğu halde yolunun uzaklığı yüzünden çadırda kalıyordu. Ancak haftada bir evini ziyaret edebiliyordu. İstanbul'da yaşayan bir diğer işçi 30 yaşındaki Barış Kıyak'tı. Kıyak Muğlalıydı. İki işçi de 7 aydır çalışıyordu. Demirci ustası Çetin Coşkun bu inşaata Kasım 2011'de başlamıştı. Yıl sonunda ayrılmışsa da işsizlikten ötürü eşini ve 2 çocuğunu memleketi Sivas'ta bırakarak dönmüştü. Kaza günü işe tekrar başlamıştı. Coşkun'un hemşerisi Bayram Ege Pehlivan aynı inşaatta daha önce 3 ay çalışıp ayrılmış ve Sivas'a dönmüştü. 3 çocuk babası Ege Pehlivan kazadan 20 gün önce iş bulmak için İstanbul'a gelmiş, kaldemin kapısını çalmıştı. Başvurduğu gün iddiaya göre pazar günü olduğu için yarın işlemlerinin yapılıncaya kadar çadırda kal denilmişti. O gün saat 17.15'te oğlu Gökhan'ı arayıp ranzalarımızı kuruyoruz oğlum demişti. Bu 50 yaşındaki Bayram Usta'nın şu hayattaki son görüşmesi olmuştu. Öldüğünde işe giriş kaydı bile yoktu. Bartınlı Ahmet Keskin ve Samsunlu Fatih Acun ise Kaldem'in işçileri olmakla birlikte Marmara Park'ta değil yakın mesafedeki bir başka şantiyede çalışmaktaydı. Keskin 48, Acun ise 23 yaşındaydı. Samsunlu Mustafa Pak ise inşaat işçisi bile değildi. Kaldem'in işçilerine yemek veren yemek şirketinin elemanıydı. 56 yaşındaki Pak da işçi çadırlarında konaklıyordu. Bu işçilerin çoğu yangından hemen önce televizyonun etrafında toplanmış sohbet ediyordu. Elini uzattı, kurtaramadı. Saat 20.30'u gösterirken çadırda 13 işçi kalmıştı. Eyüphan Özen ranzada otururken koğuş girişinde yığılı haldeki süngerlerden çıt diye bir ses geldi. Özen çıt sesinden sonra süngerlerin tutuştuğunu ve kapı ağzına devrildiğini gördü. Bir anda süngerler alev aldı. Sonra devrilip giriş kapısını kapattı. Ali bir etrafa yayıldı. Kapıya yakındım. Ağabeyim sevdiğini tutup dışarıya çekmek istedim. Korkup gelmek istemedi. Beni de tutmak istedi. Çünkü çıkış kapısının bulunduğu yer alev içindeydi. Sadece girişten çıkma imkanı olduğu için kendimi riske atarak alevlerin içinden geçip dışarı çıktım. Eyüphan Özen'in 12 Mart 2012'de Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesi. Özen'den sonra çadırdan çıkmayı başarabilen diğer kişi o esnada çay içip radyo dinleyen Mustafa Pak oldu. Pak, koğuş yanıyor çığlığını işitince kapıya yöneldi. Kapıda ordulu Ahmet Yağal'ın nevresimle sünger yatakları söndürmeye çalıştığını gördü. Pak Yağal'ın yanından kendisini dışarı attı. Arkadaşlarını kurtarmak için çadırın arkasına geçip elleriyle toprağı kazmaya çalıştıysa da alevlerle baş edemedi. Mustafa Pak'ın 12 Mart 2012'de Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesi. Bu esnada yandaki çadırda televizyon izleyen işçiler bağırışmalar üzerine kapıya çıktı. Diyarbakırlı İsa Eser yanan çadırın kapısına koştu. Alevler yüzünden içeri giremeyince çadırı bıçakla delmeye çabaladı. Alevler üzerine gelince geri çekildi. Çadırdan çıkamayan işçilerin çığlıkları şantiyeyi sarsıyordu. İsa Eser'in 12 Mart 2012'de Kıraç Polis Merkezi'nde alınan ifadesi. Dışarıdaki işçiler arkadaşlarının kül oluşunu çaresizce izlerken yangın birinci yatakhaneden ikincisine ardından yemekhaneye sıçradı. 4 saat süren yangında iki çadır tamamen, üçüncüsü kısmen yandı. Alevler ancak 11 Mart'ı 12 Mart'a bağlayan gece saat 00:45'te söndürülebildi. Gün aydınlanınca 7'si çadırın sağ dip köşesinde üst üste yığılmış halde, ikisi sol dipte, diğer ikisi de giriş noktasındaki ranzaların altında olmak üzere 11 işçinin kömürleşmiş cesetleri bulundu. Polise göre aşırı yanmadan dolayı eşkalleri ve kimlik tespitleri yapılamadı, parmak izleri alınamadı. 12 Mart 2012 tarihli olay yeri inceleme raporu. İtfaiyeye göre yangın işçileri daha o gün yataktan kapı önüne çıkarmaya iten nedenle çıkmıştı. Üzerinden geçen elektrik tesisatı sünger yatakları tutuşturmuştu. Elektrik kablolarının herhangi bir nedenle kısa devre yapması sonucu oluşan elektrik arklarının sünger yatakların üzerine düşmesi nedeniyle yangın başlangıcının meydana geldiği ve polyester çadır örtüsünün tutuşmasıyla rüzgarın da etkisiyle çok hızlı bir şekilde gelişerek. ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 29 Mart 2012 tarihli iş kazası raporu. Sünger yataklar kapı ağzına devrildiği ve acil çıkış kapısı da olmadığı için işçiler çadırın içinde kalmış ve dışarıya çıkamamışlardı. Sünger yataklardan yayılan hidrojen siyanür gazı işçilerin çabucak zehirlenmesine yol açmıştı. Bu çadırın yanacağı öngörülmüştü. İşçilerin değilse bile faillerin işgali belliydi. Çadırın yanacağını tahmin ediyorduk. Çadırda kullanılan malzeme petrol ürününden yapılan naylon tipi malzemedir. Bu madde yangında kolayca yanar. Ben çadırları kurarken durumu tahmin ediyordum. Bugüne kadar böyle bir olay yaşanmadığı için yine yaşanmayacağını düşünerek bu malzemeden çadırları kurduk. Kadir Altun'un 14 Mart 2012'de Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesi. İtiraf niteliğindeki bu cümleler Kaldem İnşaat'ın ortakları Abdullah ve Mehmet Altun'un kardeşi Kadir'e aitti. Kendisi de şirkette çalışan Kadir Altun'a göre çadırlar içinde kalan işçiler tarafından kurulmuştu. Elektrik tesisatını elektrikçi Şaban Bakırcı döşemişti. Abdullah Altun'a göre kusur tesisatı döşeyen Bakırcı'ya ve çadıra kendilerinden habersiz fazla ısıtıcı yerleştiren işçilere aitti. Altun, Bakırcı bizden hangi malzemeyi istediyse verdik. Tesisatı 4 ısıtıcı çalışacak kapasitede kurdurduk. İşçiler haberimiz olmadan çadıra ek ısıtıcı koymuş. Bunu öğrenince fazla ısıtıcıları topladık. İşçilerin tekrar koyup koymadıklarını bilmiyorum, dedi. Abdullah Altun'un 14 Mart 2012'de Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesi. Isıtıcı kullanmak yasaktı. Oysaki gerçeklik Altun kardeşlerin anlattığı gibi değildi. Onlar çadır örtüsünün yanacağını öngördükleri gibi tesisatın ısıtıcıları kaldırmayacağından da haberdardı. Tesisat döşenirken aydınlatma ve işçilerin cep telefonlarını şarj edecek yeterlikte olduğu biliniyordu. Hatta bakırcı altın kardeşleri uyarmış, ısıtıcı takılması halinde kabloların yükü kaldırmayacağını söylemişti. Şaban Bakırcı'nın 14 Mart 2012'de Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesi. Bakırcı'ya göre kendisine haber verilmeden çadırlara elektrik bilgisi olmayan bir kalıpçıya ek tesisat çektirilmişti. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2012/197 esas numaralı davanın 13 Temmuz 2012 tarihli duruşma tutanağı. Üstelik çadırlarda elektrikli ısıtıcı kullanılması yasak olduğu halde işçiler buna mecbur bırakılmıştı. Kayı İnşaat'ın kazadan 4 ay önce 12 Aralık 2011'de taşeron şirketlere tebliğ edip şantiyeye astırdığı koğuşlarda ısınma talimatnamesi başlıklı yazının 5. maddesinde koğuş içinde elektrikli ısıtıcılara izin verilmeyecektir denilmekteydi. 6. maddede merkezi ısınma yöntemleri kullanılması sağlanacaktır uyarısı yapılıyordu. Ki bu yarının gereği Kaldem'le birlikte şantiyede taşeron olarak hizmet veren Tapas İnşaat tarafından ısrarlar sonucunda da olsa yerine getirilmişti. Ne var ki Kaldem uyarılara kulak asmamıştı. Şantiyeden ana panoya yer altından taşınan elektrik panodan çadırlara toprak üstünden aktarılmıştı. Yasal zorunluluk gereği kaçak akım halinde elektriğin toprağa verilmesi anlamına gelen topraklama işlemi yapılmamıştı. Ana panoda şalter çadırlardaki panolarda bir elektrik kaçağı halinde sistemin bağlantısını kesen kaçak akım rölesi yoktu. Çadırların içinde kullanılan elektrik kabloları yer yer bantlarla sarılı ve uygun ekleme yapılmamış vaziyette bulunmaktaydı. Kabloların cihazlar tarafından çekilen elektriği karşılayabileceği ve topraklama sistemiyle ilgili bir elektrik mühendisi tarafından kontrol yapılmamış, belge düzenlenmemişti. ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 29 Mart 2012 tarihli iş kazası raporu. Çadırlara yangına karşı yeterli miktarda otomatik ve seyyar söndürme cihazı konmamış ve seyyar cihazların yerleri işaretlenmemişti. Keza yangının başlangıcını haber veren alarm sistemi oluşturulmamış, işçilere yangın için eğitim verilmemişti. Çadırlar arasında yangın duvarları örülmemişti. Tapas İnşaat'ın sahibi Selçuk Şahin'in ifadesi 18 Ocak 2013 tarihli duruşma tutanağı. Çarparsa çarpsın, yanarsa yansındı. Paraya değil, cana kıymak. Ayrıca Kadem 50 kişiden fazla işçi çalıştırdığı için mevzuat gereği bir adet A sınıfı iş güvenliği uzmanı, doktor, bir revir ve sağlık memuru bulundurması gerektirdiği halde bu kurala da uymamıştı. Kayı İnşaat 10 Haziran 2011'de Kaldem'in sahibi Mehmet Altun'a gönderdiği uyarı yazısında o tarih itibariyle 171 işçilerinin bulunduğu halde uzman personellerin görevlendirilmediğini hatırlattı. Yazıya göre Kayı ücret karşılığı bu hizmeti verebileceğini söylemiş. Kaldem bu teklifi de reddetmişti. Defalarca çalışmalarınızın emniyetsiz şekilde yapıldığı tarafınıza yazılı olarak iletilmiştir. Ancak iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda tarafınızda gerekli adımların atılmadığı gözlemlenmiştir. Kaldem, para cezası tehdidinden ötürü o ay A sınıfı iş güvenlik uzmanı Şinasi Oymak ile haftada bir danışmanlık yapması için sözleşti. Oymak şirkette yalnızca 3 hafta çalıştı ve şantiyeye haftada birer gün geldi. Ancak Oymak çalışma ortamı sağlanamadığı için işçilere eğitim bile vermeden işten ayrıldı. Oymak'ın yanına tekniker diye verilen kişi Cem Yıllar'dı. Yıllar inşaat teknikeriydi. İş güvenliği sertifikası yoktu. Oymak ayrılınca tüm sorumluluk Yıllar'a bırakıldı. O da elinden geldiğince denetim yaptı. Çadırların kalabalık olduğunu, acil çıkış kapısının bulunmadığını, elektrik tesisatının düzgün olmadığını, tesisata gereğinden fazla yük bindiğini, ranza başlarına elektrikli soba bağlandığını tespit etti. Tespitlerini altınlara iletti ve yangın tüpü konulmasını istedi. Sonra mı? Bu konudaki sorumluluk tamamen Mehmet ve Abdullah Altun'a aittir. Çünkü bu eksiklikleri giderme parasal olarak belli bir maliyet gerektirdiğinden eksiklikler giderilmedi. Cem Yıllar'ın 14 Mart 2012'de Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesi. 200 uyarıya kulak asan olmadı. Kayı İnşaat tüm şantiyede iş güvenliğinin denetimi için Miratek adlı firmayla anlaşmıştı. Miratek'in iş güvenlik uzmanı Ömer Faruk Gülmez'in görev yeri şantiye olduğu halde etik açıdan çadır alanında denetim yaptı. Birden çok taşerona ait işçilerin kaldığı bölgedeki ilk denetim 21 Temmuz 2011'de gerçekleştirildi. Gülmez, taşeronlara hitaben hazırladığı fotoğraflarla desteklenmiş uyarı yazısında havalandırma sorunu ve hijyen eksiğine değindi. Kayının şantiye şefi Erdal Gümüş fotoğrafları Kaldem'e göndererek görüntü son derece iç karartıcı, acilen temizlenmesini rica ederim dedi. İkinci uyarı iş müfettişlerinin yaptığı teftiş sonrası 5 Ekim 2011'de hazırlandı. Gülmez, elektrikli el aletlerinin fiş, priz ve kabloları eksiksiz ve topraklı olacaktır dedi. Bu uyarı Kaldem'e de gönderildi, gereği yapılmadı. Aylar öncesinde uyarı, acil çıkış ve yangının önlemi yok. Gülmez o gün çadırları denetledikten sonra geleceği haber verecek şekilde bir dizi eksikliği saptadı. Uyarıda sanki 100 yıl önceki bir ilkellikten söz edilmekteydi. Vaziyet öylesine vahşi, öylesine korkunçtu. Koğuşlarda elbise dolapları, çalışanların çay içebileceği, TV seyredebileceği alanların olmadığı tespit edilmiştir. Yatakhanelerde yeterli hava sirkülasyonunun olmadığı, koğuşlarda gereğinden fazla kişinin yatırıldığı tespit edilmiştir. Koğuşları ısıtmak için elektrikli ısıtıcıların ranzalara bağlı olduğu, her yatak altında uzatma kablosu olduğu ve kabloların ekli olduğu gözlemlenmiştir. Çay yapmada kullanılan semaverler, televizyonlar, ısıtıcılar tespit edilmiştir. Yangın sırasında koğuşlarının acil çıkış kapılarının olmadığı ve yangına karşı hiçbir önlem alınmadığı tespit edilmiştir. Banyo ve tuvaletlerin sayıya göre yetersiz olduğu, bu kısımlara giden enerji kablolarının zeminden suların içinden geçerek gittiği görülmüştür. Koğuşların ihtiyaçlarından ve düzeninden sorumlu olacak bir idari işler kadrosunun bulunmadığı tespit edilmiştir. Koğuşlarda hiçbir şekilde hijyen kurallarına uyulmadığı ve koğuş temizliğinin yapılmadığı tespit edilmiştir. Yemekhanede hijyen kurallarına önem verilmediği gözlenmiştir. İşçilerin içme suyu olarak kullandığı, depolama ve su doldurmada kullanılan aparatların ve makinelerin hijyen koşullarını sağlamadığı tespit edilmiştir. 5. ayrımın sonu, sayfa 84.